Kitabın adı Hüzün, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 25. Ayrım. Koko ile teşekkür edip Durmuş'un adını bir kağıda yazıp çıktık. Arabada Koko bir kere daha pardon Ayşe dedi. Konuşmamaya söz vermiştim ama kendimi tutamadım. Eren'e de olup biteni haber vermek gerekiyordu. Cep telefonlarının henüz bilinmediği günlerde Eren'den gelecek telefonu beklemekten başka çaremiz yoktu. Ofisindekilere İsveç'le temasa geçmelerini, Eren'e annesinin evini araması için haber bırakmalarını söyledik. Nihayet 4. gün aradı Eren. Annesine bir şey olduğunu zannettiği için telaştaydı. Ertesi gün dönüyordu zaten. ''Sakın gelme oğlum'' dedi Koko. ''Biz Ayşe ile avukattan randevu aldık. Bir önümüzü görelim de öyle gelirsin. Yoksa geldiğin anda tutuklanıp hapse atılacaksın.'' Her şey o kadar olağan dışıydı ki Eren uzun süre anlattıklarımıza inanamadı. Onu işlettiğimizi zannetti. Evimizin önündeki kaçak deniz kondu, hayatımızı bir kere daha altüst etmişti. O yurt dışından memleketine dönemiyordu. Durmuş bir hapishanede Eren'in narına yanıyordu. Afi iki çocuğu Yaşar, ben ve oğullarım ve zorba köpek bir anda evsiz kalmıştık. Çocuklarla göçebe hayatımız işte böyle başladı. Ne kadar sıkıntılı bir zamanda hepimiz için. İki koca valiz dolusu eşya ile çıkmıştık ama ne de olsa telaşla çıkmıştık. Pek çok şeyi unutmuştuk yeni köyde. Çocukların bazı ders kitaplarını almamışız yanımıza. Kerim bir kere daha eve aynı şekilde girelim diye ısrar ediyordu ama ben şansımı zorlamak istemiyordum. O ilk gece şaşkınlıkla ve çaresizlikle yaptığımı tekrar etmedim hiç. Evde unuttuğumuz eşyaları, kitapları yeniden satın almak zorunda kaldık. Gece kalmak için çocuklar Koko'ya, ben annemlere yerleştik. Yemeklerimizi bazı akşam annemde, bazı akşam Koko'da yiyorduk. Annemle Koko'nun evlerinin pek yakın olması işimizi kolaylaştırıyordu. Bir o evde, bir bu evdeydik. Koko'da yemek yersek annem üzülüyordu. Annemde yemek yersek Koko güceniyordu. Sonunda akşam yemeklerimizi kimin evinde olursak olalım hep birlikte yemeye başladık. Daha doğrusu onlar öyle yapmaya başladılar. Çünkü benim yemek yemeye vaktim olmuyordu, işler açılmıştı. Ben film işleriyle de yetinemiyordum artık. Mehmet harçlıklarını kestirdiği için Mete ile Ali'ye para yollamanın yanı sıra kocası bizim yüzümüzden hapse düşmüş Afi ile ailesine de bakmak zorundaydım. Eren Türkiye'ye dönemiyor, kendi oğullarına sahip çıkamıyordu. Tersanesinde işler durmuştu. Bu koca çarkı döndürebilmek için daha fazla para kazanmam gerekiyordu. Ama nasıl? Okul arkadaşım Ercan Arıklı geldi aklıma. Daha önceleri onun Politika adlı gazetesinde bazı yazılar yazmış, araştırmalar yapmıştım. Ercan şimdi birçok derginin başındaydı. Adı o yıllarda basın prensine çıkmıştı. Ercan'a bir kahve içmek için uğradım. Beni dergilerinde kullansana Ercan dedim. Ne istersen onu yazarım. Çeviri yaparım, öykü yazarım. Her konuda yazı üretirim dergilere. Röportaj yapar mısın? Bak onu yapamam çünkü gündüzleri çalışıyorum. Ben gece evimde yapabileceğim türde bir iş istiyorum. Neden? İhtiyacım var. Kızım bu kadar zengin kocalarla evlendin. Zengin bir sevgilin var. Ne ihtiyacı bu böyle? Ercan, ukalalık etmeden bana yardım edecek misin, etmeyecek misin? Edeceğim dedi Ercan. Bir sürü dergi çıkarıyoruz. Bak bakalım hangisinde ne yapabilirsin, sen karar ver. Birini çağırdı, genç güzel bir kız girdi odaya, beni aldı, dergileri göstermeye götürdü. Yığınla kadın dergisi, erkek dergisi. Aktüelden tutun, kadıncadan erkekçeye, kaprise kadar onlarca kuşe kağıtlı, renkli kapaklı dergi. Yeni bir dönem başladı hayatımda. Gündüzleri her zamanki gibi kamera arkasında çalışıyordum. Yardımcım dünya güzeli bir genç çocuktu. Ilgın Su. Yakışıklılığı, sempatikliğiyle gerçekten de ılgın gibiydi. Rahmetli Ruhi Su'nun oğluydu. Ilgın, çok çalışmam gerektiği bir dönemde sırtımdan çok yük kaldırıyordu. Setlerde çekim bittiğinde son ödemelerin yapılmasını ona devrediyor, bir koşu eve geliyor, dergilere yazılarımı yazmaya başlıyordum. Sokağa çıkma yasağından dolayı platolarda sabahladığımız gecelerde tüm ekip homurdanırken bana gün doğardı. Sabaha kadar oturup çalışırdım. Çeviri yapmaya da başlamıştım ama bu kez ansiklopedik diziler değil, araştırma gerektirmeyen, çabucak yapılabilecek pembe diziler çeviriyordum. Elime geçen paranın bir kısmını Mete ile Ali'ye yolluyordum. Kalanı biz İstanbul'dakiler içindi. Üzerime bir pintilik gelmişti. Kendime hiçbir şey alamaz olmuştum. Harcadığım her kuruş batmaya başlamıştı. Çocuklarım sıkıntı çekerken ben nasıl alışveriş ederdim? Bunu alacağıma Mete'ye yollayayım. Şunu yapacağıma Ali'ye göndereyim. Öyle tuhaf bir ruh haliydi ki taksiye verdiğim para bile suçluluk duygusu yaratıyordu bende. Mete ile Ali üniversite diplomalarını alana kadar harcadığım her kuruş battı bana. Berberimi değiştirip en ucuz mahalle berberine gidecek, manikürü pedikürü kesecek, dolmuş olan yere taksiye binmeyecek, üzerimdeki elbiseler iyice demode olana kadar bir yenisini almayacaktım. Savaş halinde bir ülkenin vatandaşı gibi yaşıyordum. Çünkü ülkem değil ama ben savaştaydım, yaşam savaşında. Bundan da hiç gocunmadım. O yılların bazı alışkanlıkları hep üstümde kaldı. Hala mahalle berberlerine gider, manikürümü, pedikürümü kendim yaparım. Önünde uzun kuyruklar yoksa dolmuşa binerim. Evsiz kaldığım o dönemde çok çalışıyordum ama ev kadınlığı görevlerinden tamamıyla kurtulmuştum. Ordu evimi mühürleyerek çocuklara pişirilecek yemeklerden, yıkanıp ütülenecek üst başlarından ve benzeri ayrıntılardan kurtarmıştı beni. O işlere büyük anneler bakıyordu. Memlekette olup bitenden de tamamen uzak kaldığım bir zaman dilimiydi bu. Çünkü ne televizyon seyretmeye vaktim vardı ne gazete okumaya. Bazı önemli olayları bana babam aktarıyordu. Dünyanın en büyük barajları arasında yer alan Atatürk Barajı'nın temelinin atıldığı, İlhan Erdoğan'ın öldürüldüğü haberlerini babamdan duymuştum. Genel ahlakı bozdukları için eşcinsellerin sahneye çıkmalarının yasaklandığını da annemden. Isparta cezaevinden izinli çıkan Yılmaz Güney'in yurt dışına kaçtığından ise sette konuşulurken haberdar olmuştum. Uluslararası Af Örgütü'ne gelince o da diğer tüm siyasi partiler, dernekler ve sendikalarla birlikte darbenin ikinci günü kapatılmıştı. Bu örgüt bize birkaç beden büyük geldiği için bir daha hiç kurulmadı Türkiye'de. Bu arada Kuzey Saha Komutanı sözünü tutmuş, Durmuş'un götürüldüğü kışlayı öğrenip bana bildirmişti. Telefonla bir yetkiliyle konuşmak için randevu aldım. Belki de bir kadının arayıp randevu istemesine alışkın değildi askerler. Biraz şaşkınlık sezdim seslerinde ama bana bir gün ve saat belirlediler. Eren'in ofisinden benimle birlikte Hastal Kışlası'na gelecek bir kahraman aradım. Kimse gönüllü olmadı. "Neden korkuyorsunuz beyler?" diye sordum. "Alt tarafı içeride yatan biri için görüşmeye gidiyoruz. Siz farkında olmayabilirsiniz ama askerlerden uzak durmakta fayda var." "Neyin farkında değilim? Söyleyin de öğreneyim." "Önlerine geleni tutukluyorlar." "Korkacak bir durumunuz mu var? Durmuş'un korkacak durumu mu vardı?" Söyleyecek söz yoktu. Adresi aldım, bindim arabama, tek başıma Hastal'a yollandım. Beni neyin beklediğini bilmiyordum ama korkacak hiçbir şeyim olmadığını düşünüyordum. İstanbul henüz oralara kadar yayılmamıştı. Tenha yol çok uzak geldi bana. Nihayet uzaktan kışlanın dış duvarlarını gördüm. Arabamı içeri sokmadılar. Kapıda kontrolden geçtim. Kiminle görüşmeye geldiğimi bildirdim. İki asker eşliğinde uzun bir koridorda yürüyüp küçük bir odaya alındım. Kapı üzerime kapandı. Odada bir masa ve dört iskemle vardı. Yıllar sonra Bir Gün adlı kitabımı yazarken Nevra ve Zelha'yı buluşturduğum odayı aynı bu oda gibi tarif edecektim. Az sonra genç esmer bir asker girdi odaya. Elinde bir dosya vardı. Asker rütbeleri konusunda çok cahil olduğumdan rütbesi neydi bilemiyordum ama tavsiye üzerine önüme her çıkan üniformalıya komutanım diye hitap ediyordum. Buyurun dedi, sizi dinliyorum. Karşımdaki askere Durmuş'un hiçbir suçu olmadığını, silahın benim şimdi yurt dışında bulunan kocama ait olduğunu anlattım. İşte böyle dedim. Durmuş kaleyi serbest bırakın, onu almaya geldim. Güldü. Silahın sahibi gelip bize teslim olmadan o hiçbir yere gidemez. Silah sahibinin bindiği uçak düşerse Durmuş ölene kadar hapis mi yatacak? Bu hiç mantıklı değil. Askerde mantık aranmaz dedi karşımda oturan asker. Askerde vicdan da mı aranmaz? Asker de insan değil mi? Bakın silah ona ait değil dedim size. O silahın bulunduğu evde çalışan bir aşçı, bir işçi. Ailesi perişan oldu, boş yere içeride yatıyor. Size yapabileceğim tek iyilik şu. Duruşmasının öne alınmasına çalışacağım. Bir ay içinde duruşmaya çıkması için elimden gelen bir ay mı? Bir ay kısa zaman mı? Efendim, içeride bir yılı göze almış insanlar var. Telefon numarası bırakın, duruşma günü belli olunca ben haber veririm size. Gelmişken onu görebilir miyim dedim. Sadece 5 dakika. Yine uzun koridorlarda yürüyüp aşağı kata indik. Bir başka küçük odada bekledim. Biraz sonra kapı açıldı. Karşımda Durmuş değil, Durmuş'un karikatürü duruyordu. Önce kendimi tutamayıp güldüm, sonra ağlamaya başladım. Durmuş herhalde 10 kilo vermişti. Saçları sıfıra vurulduğu için yamru yumru kafasının iki yanında zaten kepçe olan kulakları iki yelken gibi büsbütün belirgin ve büyük duruyordu. Koştu, elimi öpmeye yeltendi. Ben bildim zaten dedi. Arkadaşlara da söyledim, gelse gelse hanım gelir diye. Durmuş, biraz daha sık dişini dedim. Tabancanın sana ait olmadığını söyledim. Suçsuz olduğunu hepsi biliyor. Sen bürokrasi yüzünden bekliyorsun burada. En fazla bir ay daha yatar dedi konuştuğum kişi. Ama bir ay süreceğini zannetmiyorum. Nasılsın? İşkence gördün mü? Yok, işkence falan görmedim. Dayak bile yemedim. Ama şartlar çok kötü. Üst üste yatıyoruz koğuşta. Yerlerde yatıyoruz. Her gün yeni birileri geliyor koğuşa. Karavana berbat, karnımız doymuyor. Baksanıza halime. Hayırlısıyla çık, hepsini unutursun. Benimkiler neredeler? Halleri nasıl? Onları merak etme. O Fatik miydi adı? Onun evinde kalıyorlar. Ben bakıyorum onlara. Fatik'e para bıraktım alışverişleri için. Afiye de aylığını ödedim. Sen onları düşünme Durmuş. Allah razı olsun. Bey daha dönmedi mi? Dönmedi. Hay Allah yahu, nasıl olacak bu işler böyle? Hepimiz senin sırtına bindik. Her şey insanlar için. Aldırma, bu günler de geçer dedim. Dönüş yolunda Durmuş'un incecik boynunun üzerindeki kepçe kulaklı kafası gözlerimin önünden gitmiyordu. Adam bizim yüzümüzden içerideydi. Bana ana avrat küfretse hakkı vardı. Oysa tevekkülle bekliyordu. Ya ben nasıl anlatacaktım onun halini karısına? Arabamı yeni köyün tepesinde yeni yeni bitmeye başlayan gecekondulardan birinin önünde durdurdum. Afi pencereden arabamı görünce dışarı koştu. Durmuş'u gördünüz mü diye sordu. Gördüm, iyiydi dedim. Size selam söyledi. Biraz zayıflamış o kadar. Afi, bagajda 2 kutu erzak var, size getirdim. Yardım et de çıkaralım. 1982'ye keyifli girdik. Durmuş tahliye edilmişti. Biz de evimize dönebilecektik. Son habere en çok Kerim'le Selim sevinmişlerdi ama hiç aklımıza gelmeyen büyük bir engel vardı. Ev aylardan beri ısıtılmamıştı. Rutubet her yana sinmişti. Koca evi nasıl ısıtacaktık? Çocuklar o kadar ısrar ettiler ki bir hafta sonu şömineyi yakıp karşısında oturma koşuluyla köpeğimizi de yanımıza alarak evimize gittik. Yüzlerimiz sıcaktan kıpkırmızı, Sırtlarımız donarak şöminede pişirdiğimiz sucukları ekmek arasında yiyerek 2 gün geçirdik ve havalar düzelince dönmek üzere güzel evimizi terk ettik. Yeniköy'e veda. Paskalya tatilinde Mete ile Ali İstanbul'a geldiler. Dedeleriyle konuşmak istiyorlardı. Önümüzdeki yıl Ali de üniversiteye başlayacaktı. Mete'nin daha 2 senesi vardı bitirmeye. Benim yollayabildiğim parayla geçinmeleri, ev tutmaları, okul masraflarını karşılayabilmeleri mümkün değildi. Dedeleriyle baş başa konuşmak istiyorlardı. Çünkü içlerinde dedelerinin paralarının kesildiğini bilmediğine dair güçlü şüpheler uyanmıştı. Eğer dede eskiden yaptığı gibi eğitim masraflarını karşılamak istemiyorsa bunu bilmeliydiler. O durumda İstanbul'da benim yanımda yaşayacak, eğitimlerine burada devam edeceklerdi. Arabamı dedelerinin oturduğu Taksim gezisindeki apartmanın önünde durdurdum. Ben şimdi divanın altındaki kafeteryaya gidiyorum. İşiniz bitince oraya gelin, bir şeyler atıştırırız dedim. İndiler, dedenin apartmanına girdiler. Ben az ileriden dönüş yaptım, divanın önüne gelince arabamı park ettim. Kafeteryaya girip kendime bir çay söyledim. Çay gelmeden çocuklar geldi. Hayrola, dede evde yok muydu diye sordum. Geleceğinizi bildirmiştiniz halbuki. Bizi uşak içeri almadı, dedi Mete. Anlamadım. Anne, zili çaldık, çaldık, açılmadı. Merak da ettik bir şey mi oldu diye. Çünkü bizi bekliyordu. Biliyorsun, hatta size ne pişirteyim diye sormuştu da biz zahmet etme dedi. Çay saatinde geleceğiz demiştik. Kapı açılmayınca kapıyı yumruklamaya başladık. Uşak açtı. Dedeniz sizi görmek istemiyor dedi. Ali ayağını kapının arasına sokmuştu. Dede diye bağırdı içeri. Bizi sahiden istemiyor musun? Sonra uzaktan dedemin sesini duyduk. Ağlıyor gibi geldi bize. Uşak ne hakla kovuyor sizi? Biz de sorduk aynı soruyu anne. Hatta itişip kakıştık biraz. Sonra anladık meseleyi. Babam uşağa emir vermiş, eve çocukları sokmayacaksın diye. Bana ne kızıyorsunuz? Ben emir kuluyum. Bana söyleneni yapıyorum dedi. Giremediniz yani içeri. Uşakla sille tokat olmak istemedik dedemin önünde. Babam her saniye telefonla kontrol ediyormuş zaten. Döndük geldik işte. Yarın bir daha mı deneseniz? Uşak dedi ki yarın dedemi uçağa koyup Zürih'e yolluyorlarmış. Babam karşılayacakmış inişte. Yalan söylüyordur. Bir daha gitmeye kalkışmayın diye. Ya doğru söylüyorsa? Öğreniriz dedim. Eve gidince hava yollarında çalışan bir arkadaşımı aradım. Yolcunun adını verdim. Yarım saat içinde geri döndü. Dede ertesi sabah ilk uçakla Zürih'e uçuyordu. Akşam Mete ile Ali dedelerine bir mektup yazdılar. Konuşma fırsatı bulsalardı söyleyecek olduklarının hepsini anlattılar. Önce mektubu dedenin evine götürüp kapısının altından atmayı düşündük ama casus uşak mektubun dedeye ulaşmasına mani olurdu. Bundan vazgeçtik, sabahın kör karanlığında havaalanına gittik. Dedelerinin bineceği uçağın hostesine ona verdiğimiz mektubu 1. sınıfta yolculuk edecek olan çok yaşlı, beyaz saçlı beye ancak uçak havalandıktan sonra iletmesini rica ettik. Mektubun onun eline geçip geçmediğini hiç öğrenemedik ama dedenin torunları için ömür boyu kaydıyla kurduğu fonun o seyahatten sonra kapatıldığını öğrendik. O yıl 100 yaş civarında olduğunu bildiğimiz dedenin birkaç yıl önce kendi iradesiyle kurduğu fonu yine kendi iradesiyle geçersiz kıldığına kimse inanmadı. Zaman içinde durmuş ailesine, biz evimize dönmüştük ama Koko henüz erenine kavuşamamıştı. Oğlunu yurda giriş yaparken tutuklatmamak için dağıtmadığı bahşiş kalmıyordu. Ben kayınvalidemin avukatlarıyla hiç tanışmadım ama zavallının anlattıklarından, avukatların yaşlı kadından sürekli para sızdırdıklarını anlamıştım. Koko, emin misiniz bu aldıkları paraları söyledikleri yerlere dağıttıklarına, kendi ceplerine atıyor olmasınlar diyordum. Eren'in sadece ihmali var. Tabancayı zamanında iade etmeyi unutmuş. Adam kaçakçı değil, katil değil. İhmalin cezası neyse siz sadece onu ödeseniz daha ucuza gelecek. Vermeyin Allah aşkına avuçla parayı bunlara. Ama bana diyorlar ki bu paraları vermezsek Eren'i giriş yaptığı anda tutuklar, içeri atarlar. Duruşma uzak bir tarihe konacak olursa zavallı Eren'im hapis mi yatsın diyordu. Ben onu ikaz ettikçe benden davanın gidişatını saklar olmuştu. Eren yaza doğru döndü. Birkaç gün gözaltında tutulduktan sonra Koko'nun dediğine göre ödediği paraların karşılığında duruşması hemen yapıldı. İhmalden dolayı cezaya çarptırıldı. Cezası paraya çevrildi ve bu dava Koko'nun birkaç aile mücevherinin satışına mal olarak nihayet kapandı. 25. ayrımın sonu. Sayfa 233. Devamı 26. ayrımda.